Ayrım 12. Mürettebat görev yerlerine döndükten sonra Abuzer Reis Kırbaç Süleyman'ın yanına gelip "Efendim," dedi. "Tekne su yapıyor. Gerçi deliği morile ettik ama fazla idare etmez. Müsaademe paletini kullanmamız gerekir. Branda hazır. Ayrıca Venedik galyonu iyice yaklaştı. Üstelik rüzgar üstünlüğü de onda. Ne yapmamızı istersin?" Süleyman Reis, "Bordadaki deliği branda ile kapatın," diye cevap verdi. "Tulumbaların başından kimse ayrılmasın. Sintineyi kuruturcasına tulumba bassınlar. Rüzgar bizden yana değil, gün doğusundan esiyor. Baş yelkenlerini Pruva Gabbia, Pruva ve Grandi Babafingo yelkenlerini fora edin. Rüzgarı sancak omuzluktan alıp batı tarafına kaçmaktan başka çaremiz yok. Rotayı serdümene ver. Ayrıca parakete hesabı yapılsın. Her 5 milde bir iskandil edilsin. Derinlik 30 kulaç olduğunda bana haber ver. Bu demir halatının uzunluğudur." Verilen emir üzerine Pruva batıya döndürüldü ve Amat rüzgarı kıçtan alarak açığa doğru seyretmeye başladı. Hal böyle olunca Venedik galyonu da dümen kırarak peşlerine düştü. Arada en fazla 3 mil mesafe vardı. En kötüsü Amat'ın rüzgar üstünlüğü yoktu. Abuzer Reis Kırbaç Süleyman'a, "Bu gidişle yarın sabaha kalmaz bize yetişir ve kapatma yapıp rüzgarımızı keser," dedi. "Böylece hızımız azalır ve rüzgar ondan yana estiği için manevra üstünlüğüyle başımıza epeyce iş açar. O kalyonun da bizimki gibi iki top güvertesi var. Borda ateş gücümüz eşit ama çatışma onun kontrolünde olacak, işimiz zor." Süleyman Reis, "Hiç belli olmaz," dedi. "Hala yapacak çok şeyimiz var. Bu arada bordadaki delik kapatıldı mı?" Ana güvertede kare şeklindeki bir yedek yelkenin Miyama ve İskota patalarına birer halat volta edilmiş ve bu halatların ikisi Amat'ın sancak tarafından sarkıtılıp alttan geçirilerek iskele tarafından çıkartılmıştı. Böylece indirilen yelken su kesimindeki deliği dıştan tıkayacaktı. Fakat halatlardan biri patayı yırtıp kurtulmuştu ve görünüşe bakılırsa bu işle görevlendirilen Porsun meseleyi çözemiyordu. Abuzer Reis, "Sizi gidi ciğeri 5 para etmez döküntüler. Bir işi beceremediniz. Sizin yerinize gerdeğe ben gireyim bari," diye bağırarak denizcilerin yanına koştuğunda Diyavol Paşa Efendimizin hizmetçisi olan Nuhus da Süleyman Reis'in yanına gelip şunu söyledi: "Efendim, kaptan seni kamarasına çağırıyor." Kırbaç Süleyman, kıç taraftaki pencerelerinin perdeleri sımsıkı kapatılmış loş kamaraya girip selam verdiğinde, Diyavol Paşa Hazretleri, sine kemanının gövdesindeki reçine tozlarını tülbentle temizlemekteydi. Ne gariptir ki Amat'ın aşçısı da kamerada ayakta bekliyordu. Felçli sağ eline her zamanki gibi o siyah torbayı geçirmişti. Hava serin olmasına rağmen kaptan efendimiz kızıl cübbesini çıkarıp sedirin üzerine yaymıştı. Billur kadehi o sarı içkiyle yarı yarıya doluydu. Seyrek bıyığının altındaki kırmızı dudaklarında alaycı bir gülümseme var gibiydi. Kemanını torbasına koyup duvara astıktan sonra Süleyman'a, "Gel otur," dedi. "Aferin sana. Venedik kadırgasını perişan ettin. Bakalım kalyondan nasıl kurtulacaksın?" "Dur, açıklama yapmana gerek yok. Çünkü konumuz bu değil. Ölmekle öldürmek yerine istersen sonsuz hayatla ilgilenelim biraz. Geçen sefer ne konuşmuştuk?" "Ölümsüzlük hakkında ipe sapa gelmez bazı hurafelerden bahsetmiştik herhalde. Bu kitaplıkta senin için bak ne buldum. Yunan filozofu İbni Parmen'in müridi olan bir alimin kaleme aldığı bir risale. Söyledikleri o kadar mantıklı görünüyor ki, vardığı sonuçların kesinliği insanın içini bulandırıyor. Böylesi bir kesinlik yerine belirsizliği hep tercih etmişimdir. Bu filozofun ölümsüzlük hakkındaki fikirlerini bilmek isteyeceğini düşündüm. Ben bu risaleyi tekrar okuyacağımı hiç sanmıyorum. Hatta böyle bir eseri kitaplığımda tutmayı bile yediremem kendime. Kısacası İbni Parmen'in müridinin risalesi, tam da kuzinede yakılması gereken bir kitap. Gemimde böyle bir kitabın bulunmasını istemem doğrusu. Bu aşçı ocakta yakmadan önce Risale'ye bir göz atmak istersin diye düşündüm. Süleyman'ın işi başından aşkındı. Bunun için, efendim şu anda bir Venedik kalyonu bizi takip ediyor dedi. Onu kollamam, yani seyir güvertesinde bulunmam lazım. Değerli teklifini şimdilik kabul etmem imkansız. Eğer sağ kalırsak daha sonra seni can kulağıyla dinlerim. O anda efendimizin kaşları çatıldı. Ancak bir süre geçtikten sonra bakışları yumuşadı ve derinden bir iç geçirdi. Peki öyleyse dedi, madem ki bir kalyon seni ölümsüzlükten daha fazla ilgilendiriyor, öyleyse bu değersiz kitabı aşçıya vereyim de ocaktaki odunların arasına atsın. Bu sayede belki akşam pişecek çorbanın lezzeti artar. Kaptan aşçıya kitabı uzatarak al dedi. Bu değersiz kitabı hemen şimdi ocakta yak, küllerini de bana getir. Bu söz üzerine kırbaç Süleyman da şafak attı. Eli ayağı dolaşan Süleyman Reis, hayır dedi, yakılmadan önce bir bakmak isterim. Böyle bir şey için zamanım hep oldu ve olacaktır. İçi içine sığmadığı için kamerada dört dönmeye başlayan Süleyman'a baktıktan sonra, kaptan efendimizin ince kırmızı dudaklarına bir gülümseme yayıldı. Yerinden doğrulup kızıl cübbesini alarak sırtına geçirdi. Alt dehlize inip yaralılara bir baksam iyi olacak dedi. Ardından Süleyman'a dönerek şunları söyledi. Peki al kitabı ama sakın unutma. Bitirir bitirmez Risale'yi aşçıya teslim edeceksin. Bu arada güverte de sende. Yani gemiyi şu anda sen yönetiyorsun. Görevini de ihmal etme. Kaptan dışarı çıkarken kırbaç Süleyman'ın aklının yarısı Amat'ı takip etmekte olan 56 toplu Venedik kalyonundaydı. Pruva'daki İskandil Vardiyası'nın başındaki çavuşun yaptığı ölçümler pasaparola edilerek ta kıç tarafa geliyordu. Belli aralıklarla adamlarına derinliği ölçtüren çavuş, İskandil kurşunu dibe varmadığı için her çeyrek saatte bir kesmedi diye bağırıyordu. Anlaşılan derinlik 100 kulaçtan fazlaydı. Süleyman Reis, Efendimiz'den teslim aldığı kitabın ilk sayfasını açtığında kameranın kapısı vuruldu ve içeri seyir zabiti Abuzer Reis girdi. Selam verdikten sonra telaşla, efendim dedi. Venedik kalyonu bütün yelkenlerini açtı, takımpare yelkenle bize yaklaşıyor, ne yapmamızı istersin? Süleyman Reis başını kitaptan kaldırarak, siz de foravele edin dedi, bütün yelkenleri açın. Dümene kör İdris geçsin. En iyi serdümen o. Başka birini dümene yaklaştırmayın. Yoksa bu rüzgarla gemiye broş attırır. Parakete hesabı yapmaya devam edin. 50 fersah sonra derinliğin 35-40 kulaç olması gerekir. Daha önce dediğim gibi derinlik 30 kulaç olduğunda bana derhal haber verin. Abuzer Reis tekrar selam verdikten sonra kameradan çıktı. Aşçı yakılacak kitabı almak üzere hala bekliyordu. Zamanının fazla olmadığını bilen Süleyman Reis, Risale'yi açıp okumaya başladı. Bu eseri yazan alim, mensup olduğu tarikatın şeyhi İbni Parmen'in ölümsüzlük hakkındaki fikirlerini açıklayıp yorumlamıştı. İbni Parmen adındaki bu filozof, Fisagorcular denilen cemaati terk etmiş fakat onların ilginç bir fikrini reddetmemişti. Fisagorculara göre zamanın sonsuz olmasının yegane yolu onun döngüsel olmasıydı. Risale'de bu bahsi izah etmek için şöyle bir örnek verilmişti. Söz gelimi Amr, belli bir tarihte doğup zamanla büyüdüğü vakit Zeyd ile arkadaş olduktan sonra arkadaşına ihanet ederek onun tarafından öldürüldüğünde, zaman döngüsel olduğu için tekrar doğacak, yine Zeyd ile karşılaşacak, yine ona ihanet edecek ve yine öldürülüp yine doğacaktı. Bu döngü sonsuza kadar sürecekti. İşte zaman döngüsel olduğu için sadece geçmişi değil geleceği hatırlamak da mümkündü. Kısacası hatırlamayla kehanet aynı şeydi. Öte yandan filozof Aristoteles, gözler nasıl ki ışığı ve kulaklar da sesi algılıyorsa, hafızanın da zamanı algıladığını ileri sürmüştü. Müridinin yazdıklarına bakılırsa İbni Parmen de hafızanın tıpkı göz ve kulak gibi bir duyu organı olduğunu söyler görünüyordu. Bununla birlikte hafıza geçmişi ve geleceği algılamaktaydı. Ancak bu filozof geçmişin ve geleceğin olmadığını söyleyerek Fisagorculardan ayrılıyordu. Mesela bir dedem vardı dendiğinde bundan dedenin artık var olmadığı, bir oğlum olacak dendiğinde ise oğlun henüz var olmadığı sonucu çıkıyordu. Öyleyse var olduğu söylenen herhangi bir şey geçmişte ve gelecekte olamazdı. Her ne kadar uzakta olsalar da zihinde şimdi bulunan şeylere bir bak diyen İbn Parmen'e göre, şimdi çocuk olduğunu ve şimdi ihtiyar olduğunu hatırlayan, dolayısıyla algılayan biri yanılmaktaydı. O aynı zamanda hem çocuk hem de ihtiyar olamazdı. Ne çocuk ne de ihtiyar olan biri de ezeli ve ebedi bir şimdi içinde yaşıyor demekti. İşte bu yüzden o kişinin ölümsüz olduğunu kabul etmemiz gerekiyordu. Bir deniz kurdunu, hele hele kırbaç Süleyman'ı asla ve asla deniz tutmazdı. Fakat İbn Parmen'in müridi olan alimin yazdığı risale midesini bulandırmıştı. Çünkü bu kişi ölümsüzlüğün de en az ölüm kadar kesin olduğunu kanıtlamış görünüyordu. İster alın yazısı densin, ister matematik, kesinlik özgür bir insanı daima çıldırtırdı. Sadece ölüm yetmiyormuş gibi, faniler aleminde kesin olan artık iki şey vardı. Her nefsin ölümü tadacağı şu dünyada, herkesin aslında ölümsüz olduğunu göstermek, iç bulantısını ikiye katlıyordu. Risale'yi gece yarısından sonra bitiren Süleyman, çöküp sırtını duvara yaslayarak çoktan sızıp kalmış aşçının ayakları dibine kitabı bıraktı. Diyavol Paşa Hazretlerinin dediği gibi gerçekten de yakılması gereken bir eserdi bu. Bu sırada dışarıdan İskandil çavuşunun sesi işitildi. Derinlik 50 kulaç, dip kayalık. Kırbaç Süleyman kameradan seyir güvertesine çıktığında gecenin serin havasını ciğerlerine çekti. İç bulantısı azalmıştı. Kıç tarafında feneri yanan Amat rüzgarı omuzluktan alarak seyretmekteydi. Kendilerini takip eden Venedik galyonundan kurtulmak için bu feneri söndürmeleri yeterliydi ama bu onursuzca bir tavır olurdu. Görünüşe bakılırsa bu galyonla aralarında 2 milden daha az mesafe kalmıştı. Bu gidişle galyon 3 saate kalmaz onlara yetişir ve en geç 1 saat sonra da kapatma yapar ve Ahmat'ın rüzgarını keserdi. Kapatmada olan geminin hızı düşeceği için mürettebat çatışmaya girmek zorunda kalırdı. Fakat kadırganın taş güllesi bordayı delip dağıttığında çarpmanın şiddetiyle 2 ejderhan topu devrilip tekerlekli kundaklarından çıkmıştı. Bu toplar muylularından kundaklara tekrar bindirilmemişti. Çünkü deliği dıştan tıkamak için karinaya sarkıtılan yelken, aynı zamanda 3'er top lombarını da kapatıyordu. Kısacası ateş üstünlükleri azalmıştı. Ayrıca seyir güvertesinin zeminindeki havalandırma ızgaralarından, delikten içeri giren suyu boşaltmak için gece boyunca tulumba basmaktan kolları kopan gemicilerin soluk sesleri, yakınmaları ve duaları işitiliyordu. İskandil çavuşu yine bağırdı. Derinlik 45 kulaç, dip kayalık. Şafak sökmek üzereydi. Seyir zabiti Abuzer Reis, Kırbaç Süleyman'ın yanına gelerek, "Efendim, parakete hesabına göre Matafan burnundan batıya doğru tam 50 fersah yol aldık," dedi. "Bu kadar açıkta bir sığlık bulacağımızı hiç tahmin edemezdim. Derinlik giderek azalıyor. Ama bu ne işimize yarayacak anlamadım. Venedik galyonu giderek yaklaşıyor. Hem rüzgar üstünlüğü hem de ateş üstünlüğü var. 2 saate kalmaz top menziline girer ve baş toplarını ateşlemeye başlar. Eğer topları bazilikse 9, sakre ise 12 okkalı güllelerle Amat'ın kıç tarafını dağıtır. Çünkü kıç tarafı geminin en zayıf yanı. Kaptan Diyavol Paşa, bütün yetkiyi sana devretti. Senden emir almamız lazım. Ne yapmamızı buyurursun?" Süleyman sakalını sıvazlayıp bir süre düşündükten sonra, "Kıç tarafın alt dehlizindeki 2 kolomborneyi alesta tutun," dedi. "Fora edip doldurun ve güneş doğmadan önce salya etmeyin. Kıç lombarlar sue edilmiş olsun. Bildiğin gibi pupa seyri yapıyoruz ve dalgalar kıç tarafta patlıyor. Eğer hemen açarsanız lombarlar su alır. Gerekmedikçe ateş edilmeyecek. Bu arada sancağı hisa edin ve bütün vardiyalar, tüfekçiler, topçular çukur güvertede toplansın. Verilen emirle Amat'ın kıç tarafındaki kündere hilalli ve sekiz köşe yıldızlı o kızıl sancak çekildi. Feryat hunisini ağzına götüren Abuzer Reis bağırdı. Bütün vardiyalar güverteye, haydi sallanmayın, vaktimiz az, Süleyman Reis konuşacak. Çukur güvertede toplanan mürettebattan bir uğultu yükseliyordu. Bir seyir güvertesine bir de kendilerini takip eden 56 toplu kalyona bakıyorlardı. Fakat Süleyman'ı ve yanında kükürtlü su taşıyan postasını seyir güvertesinde görünce sustular. Çünkü adamın elinde kırbacı vardı. Kırbaç Süleyman konuşmasına başladı. Arslanlarım, sizler usta denizciler, yiğit savaşçılarsınız. Soruyorum size, fikrinizi söyleyin. İyi bir kalyon nasıl olmalı? Herkes susuyordu. Neden sonra marinelin biri, ey Süleyman Reis, iyi bir kalyonun 3 top güvertesi olmalı dedi. Direkleri bizimki gibi meşeden değil köknar ağacından yapılmalı. Bu arada öksürük şurubu içmesi gereken karga sesli bir porsun, mizana direğinde randa yelkeni olmalı diye haykırdı. Ayrıca velena ve flok yelkenleri de gerekli. Bir uskuncacı ise, topları tunç değil dökme demir olmalı dedi. Bizim toplarımız tunçtan ve bazılarında döküm hatası var. Üzerinde damarlar görünüyor. Harp atımıyla ateş edersek onları değil bizi telef edebilir. Süleyman Reis bilemediniz dedi. Bu geminin üçüncü bir güverteye ihtiyacı yok. Daha sağlam direklere de randa ve velena yelkenlerine de ihtiyacı yok. Demir toplara da ihtiyacı yok. Neye ihtiyacı var biliyor musunuz? Kırbaç Süleyman bir süre sustuktan sonra bu geminin emir verilmeden hangi manevranın yapılacağını kestiren usta denizcilere ihtiyacı var dedi. Bu geminin arması her ne kadar eksik olsa da müşkülleri derhal çözen akıllı gabyarlara, tez zamanda topu doldurup hedefi vuran cesur topçulara, karavana atmayan keskin nişancı tüfekçilere ihtiyacı var. Süleyman eliyle güvertedeki mürettebatı göstererek haykırdı. Yani sizlere, sadece ve sadece sizlere ihtiyacı var. Kollarını kavuşturduktan sonra ekledi. En iyi kalyon, mürettebatı iyi ve becerikli olan kalyondur. Bu yüzden biz onlardan iyiyiz. Süleyman Reis'i huşu içinde dinleyen tüfekçiler, marineller, gabyarlar, topçular ve hatta aylakçılar galeyana gelip hep bir ağızdan yaşa diye bağırdılar. Fakat tam da bu anda Venedik kalyonu baş toplarını ateşleyince bazı gemiciler irkildi. Baziliklerin attığı iki gülle Amat'ın kemere hattında denize düştü. Vakit gelmişti. Süleyman Reis şöyle buyurdu. Tüfekçiler tepeye. Kalyon kemereye geldiğinde ateş açıp güvertesinde kimseyi sağ komayın. Topçular, iskele bataryalarındaki topları doldurduktan sonra sancak tarafına geçin. Ben emir verince tekrar iskele bataryalarına geçeceksiniz. Pruva neferleri, demiri salya etmeye aleste olun. Öyle ki ben emir verince her an funda edilmeye hazır olarak griva babasında asılı kalsın. Porsunlar ve marineller, emrimle baş yelkenlerini, trinketa ve maestra yelkenlerini istinga edeceksiniz. Şimdi herkes savaş yerlerine. Venedik kalyonu bir gomina geride tüfek menzili içindeydi. Beklenildiği gibi rüzgarı kıç omuzluktan alan Amat'ın rüzgarını kesip hızını düşürmeyi amaçlıyordu. Bu korkunç savaş gemisi baş toplarıyla tekrar ateş edince güllelerden biri mizana gabya yelkenini delip ta ileride denize düştü. Ateşe karşılık vermek için Amat'ın kıç tarafındaki top lombarları hisa edildiyse de aynalıkta patlayan dalgalar bu işi suya düşürmüştü. Hızla yaklaşan kalyon rüzgarı kesmeye başlayınca Amat yavaşladı. Artık çatışma kaçınılmazdı. Her iki gemide seyir halindeyken yeni topçubaşı haykırdı. Hisa lombar, salya top! Pruva direğinde aslanlı kırmızı sancak dalgalanan Venedik kalyonunun da bazilikleri ve sakreleri salya edilmişti. Artık o kadar yakındı ki başlarında sol tarafı kalkık geniş siperli siyah şapkalar, sırtlarında kırmızı yenli siyah redingotlar olan neferlerin ve kırmızı redingotlu zabitlerin, vahşi parıltıların oynaştığı gözlerinin akı görünüyordu. O güne kadar 7 Türk öldürdüğü için yanaklarında 7 parmak uzunluğunda favori bırakmış kaptanları, sırma apoletli mavi bir redingot giymişti. 35-40 yaşlarındaki bu Venediklinin başında geniş kenarlı lacivert ve tüylü bir şapka vardı. Boynundan ve uzun çizmelerinin konçlarından süslü püslü danteller sarkıyordu. Venedikli kaptan ve Süleyman Reis aynı anda haykırdılar. Foga! Ateş!